Ayrım 13, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 196. Hilmi Özkök'ün ABD ile pazarlığı. Türkiye ile ilgili Wikileaks belgelerinde adı en çok geçen asker kuşkusuz Orgeneral Hilmi Özkök. Bunun sebebi Özkök'ün son yıllarda TSK'ya komuta eden genelkurmay başkanları arasında hem hükümet ile hem de ABD ile en iyi ilişkilere sahip isim olması. Bu durum Özkök'ü hükümete yakın medyanın sevgilisi yaparken muhalif medyada sık sık eleştirilmesine neden oldu. Aydınlık Gazetesi 2011 yılının Ağustos ayında Hilmi Özkök hakkında bir dizi Wikileaks belgesi yayınladı. Bu belgelerin Özkök'ün ABD ile ilişkilerine dair bir dizi soru işaretiyle beraber sunulduğunu söylememize sanırız gerek yok. İlk belge 22-24 Mart 2005 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müşterek Kuvvet Komutanı Michael Mullen'ın Özkök ile görüşmesini ele alıyor. Mullen bu ziyareti esnasında aralarında Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün de olduğu bir dizi isimle görüşmüştü. Edelman tarafından kaleme alınan belgede Hilmi Özkök, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini parlamenter bir kaza olarak değerlendiriyor. Özkök, Mullen'a bu kararın iki ülke ilişkilerine gölge düşürmemesi temennisinde bulunuyor. Özkök tezkere kararına rağmen Türkiye'nin ABD'yi Irak'ta desteklediğini söyleyerek bardağın dolu tarafına dikkat çekiyor. Özkök görüşmede ayrıca 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de yaşanan çuval krizinin tezkere sonrasındaki tek sorun olduğunu hatırlatarak bu olayın Türkiye tarafından unutulduğunu söylüyor. Hilmi Özkök, Mullen'a ikili ilişkilerin kamuoyuna yansımasına dair düşüncelerini ifade ederken, kamuoyundaki ABD karşıtlığının yükselmiş olmasına da dikkat çekiyor. Görüşmede konuşulan diğer iki konu ise Irak ve Karadeniz'deki NATO varlığı. Mullen, Irak'taki durumun 6 ay önceye göre daha ümit verici olduğunu ifade ediyor. ABD'li komutan Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ'a Irak güvenlik güçlerinin eğitiminde Türkiye'nin yardımları için teşekkür ediyor. Başbuğ buna karşılık Iraklıların Türkiye'de liderlik eğitimi almaları konusunda daha önce yaptıkları teklifi yineliyor. Mullen görüşmede Türkiye'nin öncülük ettiği Rusya ile rekabet edilebilecek bir NATO gücünün Karadeniz'de faaliyet göstermesi önerisinde bulunuyor. ABD'li komutan böyle bir birlikte Türkiye ile Romanya, Bulgaristan hatta Ukrayna'nın beraber hareket edebileceği perspektifini Özkök'ün önüne koyuyor. Söz konusu ülkelerden bu yönde ışık aldığını söylüyor. Özkök'ün bu konuda daha ihtiyatlı yaklaştığı Mullen'a verilen yanıttan anlaşılıyor. Hilmi Özkök, Rusya ile ilişkilerin NATO perspektifiyle belli sınırlar içinde olduğunu hatırlattıktan sonra, NATO'nun Karadeniz'e çıkmasını kendisinin de istediğini, ancak Rusya'yı kırılgan güven ilişkisi nedeniyle karşılarına almak istemediğini söylüyor. Özkök'ün konuşmasında Gürcistan ve Ukrayna'da Rus etkisini kıran iktidar değişikliklerini gelişmekte olan demokrasiler diyerek övmesi ve Türkiye'nin güvenliği için bundan iyisi olamaz ifadesini kullanması dikkat çekici. Özkök kendisini nasıl ifade etti bilinmez, ancak Edelman'ın merkeze geçtiği bilgiler bu şekilde. Doğu Akdeniz gerilimi. Bir diğer belgeyi ise ABD'nin Türkiye eski maslahat güzarı Nancy McElhovey kaleme aldı. Yine Aydınlık'ta yer alan bu belgede ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley'in Ankara ziyaretinde 24 Eylül 2005 tarihinde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile yaptığı görüşme yer alıyor. Hadley'in ABD için ne ifade ettiğini 25 Eylül 2005 tarihinde Hürriyet'te Nur Batır şöyle kaleme aldı. Condoleezza Rice Dışişleri Bakanı olunca yerini alan kilit adam, Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı, yeni sağ kolu. Ankara ziyaretinde Özkök'ün yanı sıra Başbakan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Alpogan, Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Ali Tuygan ile de görüşen Hadley'in ABD Başkanı George Bush'tan getirdiği mesajdan Batur aynı yazısında şöyle bahsediyor. Stratejik ortaklığımızı yeniden kuralım, kararlıyım. Artık sayfayı tamamen çevirdik. 1 Mart tezkeresi tarihte kaldı. Buzları tamamen eritelim. Orta Doğu'da terörle birlikte savaşalım. Demokrasiyi yeşertelim. Hadley'in bu mesajlarla geldiği Türkiye'de Özkök ile yaptığı görüşmeyi McElhovey yazdığı kriptoda ayrıntılı şekilde ele alıyor. ABD'li diplomatın aktardığına göre Özkök görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki 50 yıllık yakın ilişkiyi Hadley'e hatırlattı. 90'lı yıllarda Kuzey Irak'ı koruyan Türkiye'deki çekiç gücü hatırlatan Özkök, bugün de Irak operasyonunun başarılı olabilmesi için Türkiye'nin aynı rolü oynaması gerektiği tespitinde bulunuyor. Özkök aynı görüşmede İran konusunda ABD'nin endişelerini paylaştıklarını, ancak İran'ın Türkiye'nin komşusu olması sebebiyle daha temkinli hareket ettiklerini ifade ediyor. Özkök, Orta Asya'da Çin ve Rusya'nın nüfuzunun artması olasılığına karşı Hadley'e, Türkiye'nin dostane bağlarını kullanarak ABD ve Türkiye'nin ortak çıkarlarına dayalı politika geliştirmeyi öneriyor. Hilmi Özkök bu süreçte ABD'den beklentisini ise PKK'ya karşı mücadelede Türkiye'ye destek verilmesi olarak tarif ediyor. Bunu İran, Orta Asya, Irak gibi alanlarda geliştirilecek ortak politikanın karşılığında ABD'den talep edildiğini söyleyebiliriz. Ancak yine aynı günlerde basına yansıyanlara göre Bush'un Irak'ta yeni anayasa ve hükümet kurulması gibi istikrar sağlayıcı adımlar atmadan PKK'ya karşı herhangi bir girişimde bulunmayı asla düşünmediğini ve bunu Ankara ile de paylaştığını not edelim. Aydınlığın yayınladığı bir başka WikiLeaks belgesi aynı günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Malan'ın halefi, ABD'nin Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanı Henry G. Ulrich'in Hilmi Özkök ve Özden Örnek ile görüşmelerini ele alıyor. McEldowney'in kaleme aldığı belgede Ulrich, daha önce Malan tarafından da dile getirilen Karadeniz'deki NATO etkinliğinin artması talebini yineliyor. Kripto'da Ulrich'in Özkök'ten ABD'nin yılda 2-3 kez Karadeniz'e gemi göndermesini ve Karadeniz Uyum Harekatı'nın elde ettiği istihbaratın NATO ile paylaşılmasını istediği ifade ediliyor. Ulrich Özkök'ten Türkiye'nin Karadeniz'de Bulgaristan ve Romanya ile birlikte hareket etmesini de talep ediyor. Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla taşınan petrolün Doğu Akdeniz'de gemi trafiğini arttıracağı tespitinde bulunuyor. Örnek, Doğu Akdeniz'de buna rağmen azalan NATO kuvvetlerine dikkat çekerek Türkiye'nin bu boşluğu doldurmaya hazırlandığını söylüyor. McEldowney belgede yaptığı yorumda Türklerin Doğu Akdeniz'de planladığı yeni ulusal operasyon Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı işlemeye başladığında Irak petrolü kuzeyden taşınacağı ve Ceyhan terminaline ulaşacağı için artacak tanker trafiği açısından mantıklı görünüyor. Ancak bu operasyon Türk donanma etkinliğinin Kıbrıs yakınlarında artmasına ve orada muhtemel bir reaksiyona sebep olabilir ifadesini kullanıyor. McEldowney, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artacak hakimiyetinin Kıbrıs konusunda Yunanistan ile olan gerilimi arttıracağına dair tespitini dile getiriyor. Nitekim bugünlerde Türkiye hem İsrail ile hem de Rumlarla bu gerilimi yaşıyor. İlker Başbuğ'un Ölü Doğumu. WikiLeaks belgeleri Türkiye'nin son yıllarının en kritik döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan İlker Başbuğ'a ABD'nin nasıl baktığını da gösteriyor. İlker Başbuğ kuşkusuz TSK'nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı tüm davaların ardı ardına geldiği kritik bir süreçte görev yaptı. Ergenekon'da ilk tutuklanan muvazzaf asker bir anlamda TSK'nın sarı öküzü Teğmen Mehmet Ali Çelebi'ydi. Çelebi 20 Eylül 2008'de İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı'na henüz geldiği günlerde tutuklandı. Islak imza, kafes, balyoz gibi davalarda Başbuğ döneminde başladı ve onlarca general bu süreçte hapse atıldı. Zir Vadisi'nde, Gölbaşı'nda, Poyraz Köy'de de gömülü mühimmatlar onun döneminde bulundu. İlker Başbuğ belki de TSK'nın en çok basın önüne çıkmak durumunda kalan Genelkurmay Başkanı'ydı. Her seferinde silah arkadaşlarını savunmaya çalıştı. Ancak sivil mahkemelerin yakalama kararlarına direniş göstermedi. Sonunda Başbuğ'un kendisi de internet andıcı soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü kurup yönetmek ve hükümeti cebren devirmeye teşebbüs suçlamalarıyla 5 Ocak 2012 tarihinde tutuklandı. Tarih 4 Mart 2008. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 5 ay sonra Genelkurmay Başkanı olacak İlker Başbuğ'un Genelkurmay Karargahı'nda bir ziyaretçisi vardı. Bu ziyaretçi Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'tü. Taraf gazetesi söz konusu ziyareti 13 Haziran günü haber yaptı. gazete AKP'ye kapatma davasının açılmasına sayılı günler kala gerçekleşen ziyareti manidar görüyor, ziyaretin içeriğinin kapatma davasıyla ilgili olabileceği iddiasında bulunuyordu. Orgeneral İlker Baş bu haberden bir gün sonra 14 Haziran 2008'de ziyareti doğruladı. Hem Başbuğ hem Paksüt ziyareti 2008 yılının Şubat ayı sonunda gerçekleşen sınır ötesi operasyon ile ilgili görüştüklerini ve bir saat süren görüşmede AKP'nin kapatma davasının gündeme gelmediğini söylüyordu. Hatırlanırsa TSK bu dönemde pek çok eleştiriye ve kış şartlarına rağmen Kuzey Irak'a bir operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon PKK'nın Kuzey Irak'tan sızmalarla 27 Türk askerini öldürmesinin ardından yapılmıştı. TSK uluslararası baskılarla karşılaşmış ve kısa süre sonra geri dönmüştü. Bu çekilmeden ötürü CHP lideri Deniz Baykal hükümeti eleştirmiş, ABD'nin isteğine boyun eğen hükümetin TSK'yı geri çektiğini iddia etmişti. Ancak dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Deniz Baykal'ın iddialarına çok sert yanıt vermiş ve Baykal'ın açıklamalarını ihanet ile itham etmişti. Büyükanıt'a göre TSK kendi inisiyatifiyle Kuzey Irak'a girmiş ve kendi inisiyatifiyle de çıkmıştı. İşte Paksüt ve Başbuğ bu operasyonun ardından başarı temennilerinin yer aldığı bir görüşme yaptıklarını iddia ettiler. Tarafın haber kaynağı da bir diğer tartışma konusuydu. Gazete haberini Genelkurmay'ın içindeki kaynaklara dayandırırken Genelkurmay bunun bir hedef saptırma olduğunu iddia ediyordu. Paksüt ise daha sonra delillerle de ispatlandığı haliyle kendisini takip edenlerin bu görüşmeyi tarafa sızdırdığını iddia ederek polisi işaret ediyordu. WikiLeaks belgelerinde bu görüşme dolayısıyla konunun ele alındığı iki belge var. Biri 25 Haziran 2008'de, diğeri ise 26 Haziran 2008'de ABD Büyükelçisi Ross Wilson tarafından ABD'ye gönderilmiş. Sorun Başbuğ değil, Paksüt. 25 Haziran 2008 tarihli Telgraf, Paksüt Başbuğ görüşmesini kamuoyuna yansıdığı haliyle değerlendirirken, görüşmenin Türkiye'de yarattığı ayrışmadan da söz ediyordu. Muhalif ve merkez gazeteler görüşmenin rutin olduğunu düşünürken, hükümete yakın medya Paksüt Başbuğ buluşmasını ordunun yargıya müdahalesinin göstergesi olarak ele alıyordu. ABD elçisi de bu görüşmeye ilişkin şu kestirme değerlendirmede bulunuyordu. Bir anayasa mahkemesi hakimi ile yakında Genelkurmay Başkanı olacak kişi arasındaki görüşme, derin devletin sadece bir efsane olmadığının işaretini verdi. Elçi Wilson bu görüşme konusunda hükümete yakın medya ile hemfikirdi. Elçilik bu görüşmeye ilişkin ilginç birinden fikir almıştı. Belgede 2000-2005 yılları arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Mustafa Bumi'nin ABD'lilere yaptığı değerlendirmeler yer alıyordu. Bumin ABD'lilere hem nalına hem mıhına vuran bir açıklamada bulunmuştu. Emekli hakim Mustafa Bumin bize Paksüt ile Başbuğ arasında işbirliği olduğu iddialarını kabul etmediğini söyledi. Bumin yüksek yargıçlık yaptığı yıllar boyunca, buna Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu 5 yılda dahil, askeriyeden tek bir talep bile almadığını, buna karşın kısa ziyaretlerin normal olduğunu anlattı. Ancak bir eski kariyerli diplomat olan ve farklı bir karaktere sahip dediği Paksüt'ten daha başka olaylar beklenebileceğini söyleyerek bu buluşmayı benimsemediğini gösterdi. Kısacası Bumin Başbuğ'a değil ama Paksüt'e güvenmediğini söylüyordu. Belgenin yorum bölümünde yine görüşmeye ilişkin şu kestirme tespit yapılıyordu. Paksüt Başbuğ görüşmesi kurumlar arasındaki karanlık ilişkilerin varlığının tescil edildiği birkaç olaydan biri. Büyükelçi görüşmenin yarattığı tartışmaya ilişkin ise şöyle bir ifade kullandı. Merkez medyanın doğal olmayan suskunluğu, muhafızlık demokrasisinde rahat edenlerle bunlara karşı çıkanların arasındaki ayrımı öne çıkarıyor. Söz konusu belgeden bir gün sonra Ross Wilson'ın ABD'ye gönderdiği bir başka kripto, Wilson'ın Paksüt Başbuğ görüşmesinden başlayarak bazı değerlendirmeler yaptığını gösteriyordu. Belgede ikili görüşme bu sefer şöyle değerlendirildi. 2007 yılının Nisan ayındaki E-Muhtıra'nın beklenmeyen sonuçlarıyla hizaya çekilen Türk ordusu bir yıldan fazladır kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınıyordu. Ancak medyaya yansıyan bir dizi haber yüksek rütbeli subayların perde arkasında bazı önemli kurumları ve kamuoyunu yönlendirme amaçlı faaliyetleri devam ettirdiğini ortaya koyuyor. Belgede devamlı aynı görüşmeye ilişkin bir gün önceki telgrafla paralel şu değerlendirme yapılıyor. AKP'ye kapatma davası açılmasından sadece 10 gün önce kamuoyunun gözünden uzak şekilde buluştuklarının itiraf edilmesi, ordu ile diğer resmi kurumlar arasındaki gizli kapaklı ve muhtemelen komplocu ilişkileri ortaya çıkaran son olaydı. Büyükelçi ordunun darbe girişimlerine ilişkin Nokta dergisinde yayınlanan ve dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örneğe ait olduğu iddia edilen darbe günlüklerini, tarafın yayınladığı Mart 2006 tarihli Genelkurmay andıcını, son olarak da Ergenekon operasyonlarını hatırlatarak Başbulpaksüt görüşmesinin TSK'nın sivil hayata müdahalesini gösteren önemli bir örnek olarak yorumluyor. Wilson ordunun sınır ötesi harekatta CHP ile, AKP'nin kapatma davasında ise MHP ile ters düştüğünü ifade ederek, ordunun Cumhuriyeti koruma misyonunun, Cumhuriyet ve Yeni Çağ gazetelerinin temsil ettiği bir azınlık grup tarafından savunulduğu tespitinde bulunuyor. Wilson'a göre Türkiye'de yaşanmakta olan gelişmeler ordunun siyasete etkisini azaltıyor. Bu etkinin sınırlanması düşüncesini de genel bir kanaat haline getiriyor. Belgenin yorum bölümünde İlker Başbuğ'un devraldığı ordu şöyle anlatılıyor. Şimdi kendi üzerine de gölge düşmüş olan General Başbuğ, halkın büyük kesimi tarafından saygı gören ancak siyasi rolü de kamuoyunda daha çok eleştirilen bir orduyu devralacak. Belgeye göre İlker Başbuğ'un AKP ve hatta ABD ile ilişkisi ölü doğmuştu. Oysa Başbuğ ordunun son 9 yılda gördüğü en Kemalist ve bir o kadar da ABD ile iyi ilişkilere sahip Genelkurmay Başkanıydı. Göreve geldikten sonra ABD'de son dönemde hiçbir Genelkurmay Başkanının ağırlanmadığı kadar iyi ağırlanmış, 30 yıllık arkadaşı ABD Genelkurmay Başkanı Michael Mullen ile 4 saat baş başa görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından da ABD ile Türkiye hızlı bir askeri diplomasi trafiği yaşadı. Belli ki Irak'tan çekilmeyi programlayan ABD ordusu ile Türk ordusu, Mullen Başbuğ şahsında bir bahara hazırlanıyordu. Bu örtüşmeyi sağlayan bir önemli noktadan daha söz edebiliriz. İlker Başbuğ, TSK'nın son yıllarda Kuzey Irak'tan en çok söz eden Genelkurmay Başkanıydı. Başbuğ'un hem terörle mücadele konseptinde hem de ABD ile bölgesel müttefiklik ilişkisinde Kuzey Irak'ta ordunun nüfuzunun artması önemli bir yer tutuyordu. ABD'nin çekilme takvimi TSK'nın bir soft power olarak Kuzey Irak'ta bulunmasına izin de veriyordu. TSK'nın bu rolü gerçekleştirmesi Kürt meselesinin çözümüne bağlıydı. İlker Başbuğ 2009 Nisan'ında Harp Akademilerinde yaptığı konuşmayla Kürt meselesinde ordunun sınırlarını da zorladı. Ancak Kürt meselesi çözülemediği gibi Başbuğ'un Kuzey Irak beklentisi de gerçekleşmedi. AKP ile ilişkisi makul olduğu açık olan İlker Başbuğ, bu haliyle hayalleri olan ancak yanlış zamanda dünyaya geldiği aşikar bir Genelkurmay Başkanı olarak kaldı. WikiLeaks belgelerinde bu ölü doğum Başbuğ göreve gelmeden önce tespit ediliyordu. 5. Bölüm ABD belgelerinde derin devlet. AKP'nin iktidar olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinin tarihsel bir dönüşümün başlangıcı olduğunu o günlerde pek kimse bilemezdi. Ancak bu dönüşümün başladığına işaret eden ilginç bir belge WikiLeaks kriptolarının arasında bulunuyor. Tarihi 15 Kasım 2002. ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'ın kaleme aldığı belge, Türkiye'de ordu, bürokrasi ve yargıdan müteşekkil bir derin devlet olduğunu, ancak AKP iktidarıyla bu devleti red sürecine girildiğini o günlerde iddia ediyor. Bu üçgenin içine medyayı da yerleştiren Büyükelçinin değerlendirmeleri bugünden bakınca önemli görünüyor. Türkiye'de halkın devletçi olduğu tespitiyle başlayan belge, ülkede siyasi manzarayı şekillendiren ve merkezinde ordunun olduğu bir derin devlet tarifinde bulunuyor. Pearson, seçilmiş hükümetlerin gerçek bir hükmetme yeteneğine sahip olmadığını, siyasetin gerçek belirleyicisinin derin devlet olduğunu ifade ediyor. Büyükelçi Batı Çalışma Grubu'nda görev yapmış bir isme dayanarak, derin devletin kimi isterse iktidardan uzak tutabileceği notunu düşüyor. Pearson muhatabının Erdoğan'ı kastettiğini söylerken AKP liderinin sadece 5 ay sonra CHP'nin ve yargının kolaylaştırmasıyla başbakan olduğu hatırlanırsa bu sürece söz ettiği derin devletin katkıda bulunduğunu düşündürtüyor. Büyükelçi derin devletin Türkiye'de teorik olarak üç geleneğe yaslandığı inancında. İlki Osmanlı Devleti'nin uygulamaları, ikincisi gizliliğe önem veren İslami tarikatlar, üçüncüsü ise Marksist ve faşist devletlerden kopyalandığını söylediği buyurgan kadro hiyerarşisi. Büyükelçiye göre derin devletin kalbinde Türk ordusu var. TSK İç Hizmet Tüzüğü'nün 35. maddesinin orduya cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verdiğini hatırlatan Pearson, ordunun 42 yılda 4 darbe yaptığını, 28 Şubat'ı da bunların arasında sayıyor, anayasayı şekillendirdiğini, oyak aracılığıyla sınai ve mali nüfuzunun olduğunu anlatıyor. Pearson dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün AKP'ye karşı sabırlı yaklaşımının ordu içinde eleştirildiğini de not ediyor. Büyükelçi bazı üst rütbeli askerlerin Özkök'ü liberal bulduğunu, genç subayların ise daha sert bir çizgi izlenmesi taraftarı olduğunu Kripto'da anlatıyor. AKP iktidarının henüz iki haftalık bile olmadığı göz önüne alınırsa Pearson'ın tespitlerinin şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. ABD'li Büyükelçi 6 Kasım 2002'de konuştu, emekli bir orgeneralin değerlendirmelerine de belgede yer veriyor. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil'le görüştüğünü söyledikten sonra Erdil'in kendisine aktardıklarını şöyle özetliyor. Ordunun komuta kademesinin AKP'yi dikkatle izleyeceğini, özellikle de yeni başbakanın, yani Abdullah Gül kastediliyor, savunma, adalet, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına kimleri getireceğine dikkat edeceğini söyledi. Erdil milletvekillerini hizada tutmanın generaller için taşıdığı önemi vurguladı ve generallerin üç kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Kemalizm, laiklik ve toprak bütünlüğü. İlhami Erdil'in AKP döneminde mali yolsuzluk iddiasıyla sanık sandalyesine oturtulan ilk komutan olduğu hatırlanırsa izleyenlerin de izlendiği anlaşılıyor. Pearson'ın görüştüğü bir diğer isim ise bir anayasa mahkemesi üyesi. Mahkeme üyesinin yargıyı, Kemalist statikoyu ebediyen sürdürmeye yarayan daha geniş mekanizmanın önemli ama tabii parçası diye tanımladığı düşünülürse konuşan kişi konusunda tahmin yürütmek zor değil. Pearson'ın adını vermediği mahkeme üyesi, yargının Kemalizme sadakatinin Amerikalıların anlayamayacağı kadar büyük bir korkuya dayandığı tespitinde de bulunuyor. Mahkeme üyesi Pearson'a derin devletin görüşlerini kimi zaman telefonla, kimi zaman MGK kararıyla, kimi zaman da kıdemli gazeteciler aracılığıyla yargıya bildirdiğini anlatıyor. Mahkeme üyesi bu gazetecilerden birinin Sedat Ergin olduğunu iddia ederken, Pearson'ın konuştuğu AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan ise Fatih Altaylı'nın adını Büyükelçi'ye veriyor. ABD'li diplomat Mercan'ın Altaylı'dan paralı ajan diye söz ettiğini de belgeye not düşmüş. Belgede yine Anayasa Mahkemesi üyesinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in derin devlet baskısıyla demokrat bir kişilikten MGK çizgisine dönüştüğüne ilişkin değerlendirmesi var. Pearson eski bir siyasetçinin oğlu olan merkez sağ bir siyasetçiyle görüşmesini de belgeye not etmiş. Siyasetçi derin devletin kilit bakanlıklarında temsilcilerinin olduğunu söylerken önemli bir iddiada bulunuyor. Buna göre derin devletin her ilçede bir cephaneliği ve bu cephaneliğin anahtarını cebinde taşıyan bir üyesi var. Belgenin sonunda Pearson tanımladığı ve resmini çizdiği derin devletin ABD'nin de desteklediği reformların önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. Bu gücün artık zorlanmaya başladığını anlatan Pearson, Kemalist güce meydan okuyanların AB üyeliğinin ardında saf tuttuğu tespitinde bulunuyor. Nihayetinde Pearson, AKP'nin henüz iktidar olduğu günlerde Türkiye siyasetindeki değişime haber veriyor. Elbette bu değişimde ABD'nin nerede durduğunu da.
13. ayrımın sonu. Sayfa 211.